Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu haftaki programımızda önce 16. yüzyılla 19. yüzyıl arasında Avrupa'daki Osmanlı hayranlığından ve bu hayranlığı tanımlayan Türkori akımından bahsedeceğiz. Bu münasebetle de ardından Sultan II. Abdülhamit döneminin saray ressamı Fausto Zonaro'nun ilginç hayatını özetleyeceğiz. Daha sonra Osmanlı saat ustası Eflaki Dede'nin hayatından ve saat imalatından bahsedeceğiz. Ardından da Yahudi bir tıp doktoru iken, daha sonra Müslüman olup hekimbaşılığa kadar yükselmiş olan Hayatizade Mustafa Feyzi'nin psikolojik bir hastalık olarak tanımladığı Sevda-i Merakiye hakkında yazdığı Risale'ye dair bilgiler nakledeceğiz. Sonraki konumuz ise İstanbul'un şiirlere, gravürlere de konu olan Karacaahmet Mezarlığı olacak. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Eğer devletiniz güçlüyse, kültürünüz de dünyada baskın kültür haline gelir veya en azından etkileyici bir kültür olarak algılanır. Böyle bir dönemi biz de yaşadık. Galiba daha önce de bahsetmiştim ama öyle olsa bile tekrar etmekten memnuniyet duyacağım. Ünlü moda tasarımcısı ve yazarı Alex Akimoğlu'nun verdiği bilgiye göre 16. yüzyılda Avrupa'da Osmanlı'nın egzotik yaşamına duyulan merak, oryantalist sanatçıların eserleriyle birleşince yeni bir akım doğmuş ve Türk gibi giyinmek moda haline gelmişti. Bu akıma Türkori deniyordu. Bu bir Osmanlı hayranlığıydı. ...18. ve 19. yüzyıllarda modanın başkenti olarak anılan Paris'te aristokrasi Türkori akımının yaygınlaştığı dönemde Osmanlı haremine giren Fransız terzilere kendi beden ölçülerini verip Osmanlı kıyafetleri sipariş ediyorlardı. Alex Akimoğlu bunun belgelerinden de söz ediyor ve üzerine kumaş parçaları iliştirilmiş beden ölçülerinin yazılı olduğu kağıtları Topkapı Sarayı'nın belgeleri arasında gördüğünü kaydediyor. Akimoğlu, 16. yüzyılda Batı Avrupa'da ve özellikle Fransa'da başlayan Türk sanat ve kültüründen ilham alma eğiliminin 18. yüzyılda zirveye ulaştığını kaydediyor. Gelişen ticari ilişkiler, elçi ve tüccarların ülkelerine döndüklerinde Osmanlı ile ilgili aktardıkları hatıraların Türkori olarak adlandırılan akımın doğmasına sebep olduğunu belirtiyor. Akimoğlu'nun anlattığına göre şato ve saraylarda verilen davetlerde sofa, divan, Türk halısı gibi eşyaların kullanılması ve Osmanlı tarzı giyinmek yani Alaturka olmak moda haline gelmişti. Kral 15. Louis'nin gözdelerinden Madame Pompadour ve Madame du Barry'nin ressam Charles Van Loo'ya harem kadınları giysileri içinde bir Osmanlı sultanı edasıyla poz vererek yaptırdıkları yağlı boya tablolar, Avrupa aristokrasisinde büyük ilgi görmüş, başta İngiltere olmak üzere diğer ülke ressamlarını da etkilemiştir, diyor. Oryantalist tablolar konusunda uzman olan Erol Maksume de o dönemdeki Osmanlı hayranlığını anlatırken İngiltere Kralı 8. Henry'nin sarayında yüzlerce halı bulundurduğunu kaydediyor. Maksume, 18. yüzyılın sonuna kadar lokum, nargile, çubuk, Türk hamamı, havlu, peşkir, kavuk, nar ve lale motifleri, şerbet, sofa, divan, gümüş toka ve kemerler, takunya, agora yünü, minyatür portrecilik, İznik çinileri, Osmanlı çadırları, köşkleri ve şadırvanları, Edirne kâri, çiçek motifli Bursa çatma ipek kumaşlar, Ebru sanatı, kahve, çay ve baharatın Türkori akımının yayılmasında etkili olduğunu belirtiyor. Maksume, egzotik ve gizemli Osmanlı kültürüne ait bu nesneler Avrupalılarda yeni bir esinti, merak ve hayranlık oluşturuyordu, diyor. Bugün Türkiye'yi küçümseyen, değerleriyle alay eden ve onları yok etmeye çalışan Batı dünyasının Türkiye yeniden güç kazandığında tekrar aynı hayranlığı duyacağından ve imrenerek taklit etmeye başlayacağından hiç şüpheniz olmasın. Yeter ki bizler ülkemizi geliştirmek, ilerletmek, büyütmek için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirelim. Yeter ki bizler kendimiz olmaktan utanmayalım. Yeter ki bizler üzerimize sinmiş olan aşağılık duygusundan kurtulalım. Yeter ki kendimize güvenelim, umutsuz ve karamsar olmayalım. Avrupa'da Osmanlı hayranlığı oluşmasında ve yaygınlaşmasında yabancı ressamların Osmanlı İstanbul'una dair yağlı boya tablolarının, sulu boya resimlerinin ve gravürlerinin etkisi malum. Bu vesileyle şimdi 2. Abdülhamit döneminde Osmanlı saray ressamı olan Fausto Zonaro'dan bahsedelim. İtalya'da bir inşaat ustasının çocuğu olarak dünyaya gelen Fausto Zonaro, bir gün yaşlı bir ressamı tavan süslemesini boyarken hayranlıkla izler. Onun resme olan ilgisini fark eden yaşlı ressam, Zonaro'yu yanına çırak olarak alır. Zonaro daha sonra bir resim okuluna kaydolur. Orada kabiliyetiyle hocalarının dikkatini çeken Zonaro, Signoroli Akademisi'ne kabul edilir. Fausto Zonaro bu akademide İtalya'nın meşhur sanatçıları arasında resim eğitimi almaya devam eder. Akademiyi bitirince askere gider. Yaşadığı maddi sıkıntılardan kurtulmak için turistler için manzara resimleri çizmeye başlar. Daha iyi hayat şartlarına kavuşmak için Napoli'ye gider. Resim yapar, duvarcılık yapar, eski kiliselerin fresklerini onarır. Daha sonra sanatını ilerletmek için Paris'e gider. Paris'te meşhur olmaya başlar. İtalya'nın çeşitli şehirlerine seyahat eder, tarih ve kültür şuuru kazanır. Daha sonra İstanbul'da evleneceği Eliza Pente ile ona resim dersleri verdiği bu yıllarda tanışır. Eliza Pente, daha iyi hayat şartlarına kavuşması ve sanatındaki şöhretini artırması için ona Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'a gitmesini tavsiye eder. Önce kendisi, 2 ay sonra da Zonaro İstanbul'a gider. Zonaro daha sonraları Eliza'nın bu teşebbüsü için şöyle söyleyecektir. Eliza, sevgili eşim, İstanbul'da yaşama gücümü senin sayende kazandım. Eğer sen önceden gelip bir çevre edinmeseydin ve bana cesaret vermeseydin, belki de İstanbul, Edmondo de Amicis'in kitabında okuduğum gizemli renkleriyle bir hayal olmaya devam edecekti. Devam edelim. 1891 yılında 37 yaşında uzun bir gemi yolculuğundan sonra Galata gümrüğünden karaya ayak basar. Gümrük muhafaza memurları ile başı derde girer çünkü memurlar kendisinden beraberinde getirdiği tablolar için gümrük ücreti isterler. İstanbul Gümrük Başmüdürü Mahmut Bey tartışmayı fark eder ve Zonaro'yu odasına buyur ederek kahve ikram eder. Neticede belli bir gümrük ücreti alındıktan sonra kendisine izin verilir. Bu olaydan sonra Mahmut Bey ile görüşmesi devam eder. Zaman zaman Mahmut Bey'in Salacak'taki köşküne giderek misafir olur. Yoksuldur. Karaköy'de tuttuğu bir evde yaşamaya başlar. Başlangıçta etraftakilerin meraklı bakışları arasında sulu boya resimler yapar, çerçeve tamiratı ile uğraşır, fotoğraf tabeder. Zelliç kitabevinin sahibi Henry Zelliç ona yakın ilgi gösterir. Tablolarını orada satar. Zamanla tablolarının fiyatı ve satışı artar, Zonaro rahata ermeye başlar. Galata Köprüsü üzerinde resim çizmeye başladığı bir gün zabıta memuru onu görür ve el alemin resmini onlardan habersizce çizdiği için onu nezarete atar. Zaptiye Nazırı kendisiyle bir süre sohbet ettikten sonra Yıldız Sarayı'ndan ve Eyüp Mezarlığı'ndan uzak durması şartıyla onu serbest bırakır. Ressam Zonaro bu yasağa rağmen Eyüp Mezarlığı'nın o güzelim mezar taşlarının cazibesine dayanamaz ve birkaç kere gidip resimlerini çizer ama sürekli tedirgin ve ürkek bir halde. Zamanla gerçek bir Osmanlı gibi İstanbul'un her yerinde hayatın ve insanların içine girerek yaşamaya başlar. İstanbul'u da insanlarını da çok sever. Cami cemaatiyle ve esnafla arkadaş olur. Özellikle arzuhalcilerle sohbet etmeyi çok sever. Hatıratında akıllı ve bilgiliydiler. Onlarla sohbet etmeyi çok seviyordum, diyor. İnsanların kendisine nezaketen kahve ikram ettiklerini, onların bu nezaketlerine saygısızlık olmasın diye bazen günde 10 fincan kahve içmek zorunda kaldığını anlatıyor. İstanbul'un bütün güzelliğini, gündelik hayatını, birbirinden farklı insanlarını, folklorik unsurlarını resmeder ve çizdiği her resim o döneme dair günümüze ulaşan çok değerli belgeler olur. Fausto Zonaro resimlerini Sultan II. Abdülhamid'in de görmesini çok arzu etmektedir. Bu arzusunu Teşrifat Nazırı Münir Paşa'ya iletir ve 2 adet sulu boya tablosunu gönderir. Sultan II. Abdülhamid Zonaro'nun resimlerini çok beğenir ve onu 4. sınıf Mecidiye Nişanı ile ödüllendirir. Bu Zonaro'nun sultana ulaşmasının ilk adımı olur. Zonaro en meşhur tablolarından Ertuğrul Süvari Alayı'nın Galata Köprüsü'nden geçişi tablosunun hikayesini şöyle anlatıyor. Havanın ve bütün atmosferin adeta pırlantalarla işlenmiş olduğu ilkbaharın muhteşem sabahlarının birinde Galata Köprüsü'ndeydim. Türklerin tatil günü Cuma'dır. Birden epey tanıdık bir marşın uzaktan gelen notalarını işittim. Atların ahenkli yürüyüş sesiyle havayı saran ve insanın içinde çok hoş hisler uyandıran Ertuğrul Alayı'nın müziğiydi bu. Alay düzgün sıralar halinde müzik eşliğinde ilerliyordu. Manzara muhteşem. Zonaro bu tabloyu tamamladıktan sonra tanıdığı saray memurları vasıtasıyla Sultan Abdülhamid'e gönderir. Abdülhamid tabloyu çok beğenir ve kendisini saray ressamı olarak görevlendirir. Sultan II. Abdülhamid Zonaro'dan 1897 Türk-Yunan Savaşı'na dair bir tablo çizmesini ister. Zonaro bunun için savaş alanına gitmek istediğini iletir ama bu isteği saray tarafından kabul edilmez. Bunun üzerine Zonaro mabeyin başkatibinden model olarak kullanmak üzere 4 askerin seçilerek bu iş için tahsis edilmesini talep eder. Başkatip bunu padişaha söyleyemeyeceğini ifade eder ve sarayın fotoğrafçısı ile görüşmesini tavsiye eder. Birkaç gün sonra Sultan Abdülhamid'in emriyle Pangaltı'daki askeri okuldan 4 Yağız Türk askeri seçilip getirilir. Zonaro tablosu üzerinde çalışmaya başlar. Ona Hücum adını verir. Sultan Abdülhamid tablodan dolayı memnuniyetini dile getirir ve bir arzusu olup olmadığını sorar. Zonaro bir süre düşündükten sonra tablolarını sergilemek için akaretlerde 50 numaralı binanın kendisine tahsis edilmesine dair bir mektup yazar. Sultan Abdülhamid aynı gün binanın anahtarını Zonaro'ya gönderir. Zonaro kısa sürede üst düzey devlet adamlarıyla çok yakın ilişkiler kurar. Atölyesinde hem resim yapıp satmakta hem de resim dersleri vermektedir. Resim dersi verdiklerinin arasında Osmanlı ileri gelenlerinin ve yabancı elçilik görevlerinin çocuklarının yanı sıra Nazım Hikmet'in annesi Celile Hanım da bulunmaktadır. Hayatını telaşsız bir şekilde ama çok çalışarak sürdürmektedir. Gayrimüslim olmasına rağmen günlerini gayrimüslimlerin bulunduğu Pera'dan uzakta, neredeyse tamamen Türklerin yaşadığı bir mahallede geçirmektedir. Akşamları hiçbir eğlencesi yoktu. Hatıratında yerli halkın alışkanlıklarını benimsemiştim, diyor. Zonaro'nun torunu Yolanda Meneguzel Travigne, yakın bir geçmişte kendisiyle yapılan bir röportajda şunları söylemişti. Benim bütün ailem buralı sayılır. Çünkü büyük babamın 5 çocuğu var ve hepsi İstanbul'da doğdu. Biz yarı İstanbulluyuz. Ben büyük babamın küçük kızının kızıyım. Ben genetik yapımın İstanbul kültürüyle şekillendiğine inanıyorum. Çünkü bu şehre özgü tipik bir evde doğdum ve büyüdüm. Bizim evimizde Türk halıları, nargile, mangal ve o devirde burada günlük hayatta kullanılan pek çok eşya vardı. Pirinç eşyalar filan. Ben İstanbul'u büyük annemin anlattığı hikayelerden de tanıyorum. Büyük annem 16 yıl benim ailemle birlikte yaşadı ve bana her fırsatta eski günlerden söz ederdi. Büyük babamla İstanbul'da evlenmişti. Dolayısıyla bu şehir hakkında çok şey biliyordu. Bana İstanbul'un çarşılarından, seyyar satıcılarından, çocukların eğlencelerinden, sokak köpeklerinden bahsederdi. Zaten dedemin pek çok tablosunda köpekler de yer alıyordu. Büyük annem bu hayvanların çok sevildiğini ve korunduğunu anlatırdı. Bütün bunlar bu ülkenin insanlarına ve medeniyetine olan hayranlığımı daha da artırıyordu. Zonaro, hatıratında Sultan Abdülhamid'e olan minnet borcunu ödeyebilmek amacıyla sürekli çalıştığını, bu şehrin güzelliklerini ölümsüzleştirmek istediğini ifade ediyor. 23 Temmuz 1908'de meşrutiyet ilan edilir. Zonaro o günleri anlatırken şunları kaydediyor. İstanbul için zor günler başlamıştı. Hayatımda ne böyle yürek paralayan gösterilere ne de bu kadar çok kişinin sürgüne gönderildiğine şahit olmuştum. Bu arada saray çalışanlarının işlerine de birer ikişer son veriliyordu. Bugün yarın benim de başıma bir şeyler gelecek diye bekliyordum. Bu sıkıntılı günlerden birinde Galata Köprüsü'nde yine aynı insan kalabalığı vardı. O sırada köprüde elinde bir tomar afiş bulunan bir çocuk dikkatimi çekti. O anda bunların Sultan II. Abdülhamid'i tasvir eden resimler olduğunu gördüm. Sarayda çalıştığım yıllarda sultana birçok kez portre tablosunu yapmak istediğimi belirtmiştim, ancak bu isteğim daima kibarca geri çevrilmişti. Sultan II. Abdülhamid doğuştan sanatçı bir insandı. Ancak dini kurallar onu engelliyor olmalıydı. O gün köprüde satılan resmini gördükten sonra bir kez daha teşebbüste bulunmaya karar verdim. Sultana hitaben kaleme aldığım mektubumda İstanbul sokaklarında satılan resminin hem sanat hem de kendisine benzerlik açısından şahsına karşı işlenen bir suç olduğunu söyledim ve halkın İslam'ın halifesinin gerçek resmini görmeyi arzu ettiklerine inandığımı söyledim. Gerçekten birkaç gün sonra ilk kez bana poz veren Sultan Abdülhamid'in karşısındaydım. 27 Nisan 1909 günü bu eserler tamamlandığında Sultan II. Abdülhamid tahttan indirilmişti. Sultan Reşad'ın altındaki yönetimin ilk işi Zonaro'nun saray ressamlığına son vermek olur. Zonaro 19 yıl yaşadığı İstanbul'dan memleketi İtalya'ya döner. İtalyan ressamlar onu hiç de iyi karşılamazlar. Bugüne kadar ekmeğini Türkiye'de kazandın. Orada yaşamaya devam et, derler. Zonaro'nun torunu Trevigne, meşrutiyet ilan edilmeseydi ailem herhalde burada yaşamaya devam ediyor olacaktı, diyor. Zonaro 1929 yılında 75 yaşında Sanremo'da öldü. Zonaro İstanbul'da yaşadığı yıllar boyunca 1300-1400 civarında tablo yaptı. Bunlardan 500-600 tanesinin varlığı biliniyor. Eşi Eliza'nın Zonaro'nun tablolarından bir kısmını çektiği siyah beyaz fotoğrafların katkısıyla tabii. Yani tablolarından bir kısmı yok ama o fotoğraflar sayesinde Zonaro'nun vaktiyle o fotoğraflardaki tabloları da yaptığı biliniyor. Ertuğrul Süvari Alayı, Hücum, Dolmabahçe Sarayı, 10 Muharrem, Göksu Sefası, İstanbul'un Fethi, İngiliz Elçinin Kızı Tahterevan'da isimli tabloları meşhurdur. 2. Abdülhamit dönemi saray ressamı, İstanbul aşığı Fausto Zonaro'nun o harikulade tabloları sayesinde bugün bizler o dönemdeki İstanbul hayatına dair önemli ve estetik belgelere sahip bulunuyoruz. 19 yıl boyunca İstanbul'da, çarşıda, pazarda, mezarlıklarda, köprülerde gezinen, Türkler gibi yaşayan bu ressamın tablolarına bakarken adeta zamanda yolculuğa çıkıyor, İstanbul'un geçmiş yıllarında geziniyoruz.
Balık ekmek buyurun. Buyurun, balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Zamanı ölçmek, hangi vakitte olduğumuzu belirlemek, yüzyıllar öncesinden bu yana bütün insanlar için önemli oldu. İnsanlar önce güneş saatiyle vakti tayin ettiler. Daha sonra su saati, mum saati, kum saati ve mekanik saatler kullanıldı. Şimdi yaygın olarak elektronik saatler de kullanılıyor. Hangi vakitte olduğumuzu öğrenmek artık çok kolay. Bilgisayarlarımızda, tabletlerimizde, cep telefonlarımızda, saati gösteren rakamlar sürekli karşımızda. Televizyon ekranlarında da öyle. Saat kuleleri artık sadece dekoratif bir yapı olarak şehri süslemekle yetiniyor. Üzerlerindeki kocaman saatler, kafamızı kaldırıp merakla baktığımız saatler olmaktan çıkalı uzun yıllar oldu. Kol saatleri, cep saatleri, duvar saatleri zamanı bildirmek bakımından taşıdıkları eski değerlerini kaybettiler belki. Artık daha çok bir aksesuar ya da bir takı olarak da kullanılmaya başlandı. Saatler her tarafta görülebilir hale geldikten, bileklerimizde de bir aksesuara, takıya dönüştükten sonradır ki zamanın kıymetini bilmez olduk. Bir hız kültürünün içerisinde zaman sanki eskiden olduğundan daha hızlı akıp gidiyor ama umurumuzda değil. Eskiden günlerimizin ezan vakitlerine göre dilimlendiğini bir programımızda uzun uzun ele almıştık. Sabah ezanı okunduğunda gün başlamış demekti. Öğle ezanı bize günün ortasına geldiğimizi haber verirdi. Neredeyse öğle ezanı okunacak, yemek hala pişmedi diye telaşlı tepkilerini dile getiren annelerin, ninelerin sesleri hala kulaklarımızda. İkindi ezanı okunduğunda akşamın yaklaşmakta olduğu öğrenilmiş olurdu. Akşam ezanı günün sonuna yaklaştığımızı haber verirdi. Sokaklarda sesler azalır, insanlar evlerine dönerler ya da dönmüş olurlardı. Yatsı ezanı bize günün bittiğini söyler, sakin gecelerin karanlık örtüsünü çekerdi üzerimize. Bir gün daha bitmiş olurdu. Bugün sizlere Osmanlı döneminin saatçilerinden ve özellikle Eflaki Dede'den bahsedeceğiz. Bütün Şehir dergisinin 7. sayısında Betül Zer imzasını taşıyan yazıda verilen bilgiye göre Osmanlıların ilk mekanik saat imalatçısı 16. yüzyılda yaşamış olan Takiyüddin bin Maruf'tu. Topkapı sırtlarında bulunan İstanbul Rasathanesi'nin kurucusu da olan Takiyüddin Efendi, Sultan 3. Murad'ın da müneccim başıydı. Doğu'da o zamana kadar mekanik saat üzerine ilk ve tek kitabın yazarıydı. Kitabında mekanik saat yapımını en ince ayrıntısına kadar anlattığı belirtiliyor. Betül Zer'in anlattığına göre Osmanlı saat ustalarının yaptıkları saatlerin sayısı azdı ama hepsi de aynı zamanda birer sanat harikası, çok değerli sedef ve mine işlemeli nadide parçalardı. Genellikle iskelet türü saatler yapmışlardı. Yani baktığınızda içinin bütün mekanizmasını görebildiğiniz üzeri fanusla kaplı saatler. Bu tür saatler 18. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkmış ama Osmanlı saat ustaları bu iskelet saatleri benimsemişler. Dışarıdan baktığınızda içini görebildiğiniz, gizlisi saklısı olmayan, yani göründüğü gibi olan saatler belki de seyri sülükte yol alan dervişlere benzetiliyorlardı. Nitekim bu saatlerin büyük bir kısmının ön yüzleri Mevlevi sikkesi biçiminde yapılırmış. Bu ustaların en önemlilerinin 19. yüzyılda eser vermiş Mevlevi saat ustaları Es-Seyyid el-Hac Dürri, Ahmet Gülşeni, Ahmet Eflaki Dede ve oğlu Es-Seyyid Hüseyin Haki idi. Bunlardan en ünlüsü de Saatçi Dede diye anılan Ahmet Eflaki idi. 1808 Tekirdağ doğumlu, Halvetiye dergahı şeyhlerinden Seyyid Hamid Kırımi Efendi'nin oğluydu. Öğrenimine Tekirdağ'da başlamış, 1825'te 18 yaşında İstanbul'a gelerek Yeni Kapı Mevlevi Hanesi'nde çilesini tamamlayıp derviş oldu. 3 yıl sonra da ilm-i nücum tahsiline başladı. Bu münasebetle de saatçiliğe merak saldı ve kendi kendini yetiştirdi. Eflaki lakabı ona felekiyat denilen astronomi ilmindeki başarılarından dolayı verilmişti. Gökyüzüyle alakalı anlamında. Günümüzde kullanılan göksel ismi aynı anlamda eflaki kelimesine karşılık olarak üretilmiş olsa gerek. Sultan Abdülmecid döneminde Sultan II. Mahmud Türbesi'nin 1840'ta açılan muvakkithanesine atanan ilk muvakkit Saatçi Dede Ahmet Eflaki idi. Üzerine imzası kazınmış olan 11 adet saati olduğu biliniyor. Topkapı Sarayı Müzesi'nde, Dolmabahçe Sarayı Saat Müzesi'nde ve İş Bankası Müzesi'nde birer tane muhafaza ediliyor. Ünlü Osmanlı saat ustası Mehmet Şükri de Eflaki Dede'nin öğrencisi. Eflaki Dede 1847 yılında bütün parçaları kendi imalatı olan bir saat yapıp padişaha takdim etti. Bundan dolayı da ödüllendirildi. Bir yıl sonra hacca gitti. Hacdan dönünce evlendi. 1851'de 1. Uluslararası Londra Saat Sergisi'ne katılmak üzere yola çıktı ancak fuara yetişemedi. Bu sebeple Osmanlı saatleri daha sonra Kristal Saray'da sergilendi. 6 ay açık kalan bu sergiyi Kraliçe Victoria dahil pek çok kişi ziyaret etti. Eflaki Dede sergiden sonra saatçilik bilgisini artırması için Paris'e gönderildi. Burada Paul Garnier'in fabrikasında çalıştı. Bu arada Fransızcayı da öğrendi. 1853'te İstanbul'a dönerken Sultan Abdülmecid'in tahsis ettiği ödenekle saat yapımında kullanılacak makineler ve aletler alıp İstanbul'a getirdi. 2. Mahmud Muvakkithanesi'nde 10 adet daha saat üretti. Yaptığı saatleri 1863'te Sultanahmet'te açılan Sergiyi Umumiyi Osmani'de sergiledi. Cağaloğlu'daki evi yandıktan sonra İshak Paşa'da bir evde kiracı olarak oturmaya başlayan Eflaki Dede 9 Mart 1875'te 68 yaşında vefat etti. Saatçilik tarihinde önemli bir yeri bulunan Ahmet Eflaki Dede'nin yaptığı saatler diğer saatçilere örnek olmuştur. Oğlu Hüseyin Haki de kendisi gibi bir saat ustasıydı. Birçok saat yapan ve saat ustaları yetiştiren Ahmet Eflaki'nin Mehmet Şükrü ismindeki talebesinin yaptığı saatlerin üzerinde hocasının ismi bulunmaktadır. Topkapı Saray saatleri ve Dolmabahçe'deki saatler günümüzde birçoğu tamir edilip uzun uğraşlar sonunda çalışır hale getirildikten sonra değişik sergilerle halka açılmıştır.
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Şehir ve insan.
Programımızın bu kısmında da Osmanlı dönemi tıp doktorlarından Sevda-i Merakiye Risalesi'nin yazarı Hekimbaşı Hayatizade Mustafa Feyzi'den ve onun ayrıntılı bilgiler verdiği Sevda-i Merakiye hastalığından bahsedeceğiz. Profesör Doktor Zuhal Kültüral ile Doçent Doktor Aylin Koç onun hakkında kaleme aldıkları makalelerinde ilginç, dikkat çeken bilgiler veriyorlar. Profesör Kültüral ve Doçent Koç'un verdikleri bilgilere göre Hayatizade Mustafa Feyzi el yazması risalesinde günümüzde melankoli ismiyle bildiğimiz Mali Hülya hastalığı ve Sevda-i Merakiye hastalığının teşhis ve tedavi yollarını anlatıyor. Hekimbaşı Hayatizade Mustafa Feyzi, Sevda-i Merakiye hastalığının kara safra yani sevda hıltından kaynaklandığını belirtiyor. Peki hılt nedir? Makale yazarları bunu şöyle açıklamışlar. Eski tıp nazariyesine göre canlıların bütün organları 4 hılttan yaratılmıştır. Bunlar kan, balgam, sarı safra ve kara safra veya kara sevda. Hıltlarla unsurlar arasında sıkı bir irtibat vardır. Ateş, sıcak ve kuru olan sarı safraya, hava, sıcak ve yaş olan kana, su, soğuk ve yaş olan balgama, toprakta soğuk ve kuru olan kara safraya tekabül eder. Bu 4 hıltın dengeli bir şekilde birleşimi sağlığa delalettir. Hıltlar, miktar veya kalite bakımından bozulduğunda dengede bozulmuş olur ve hastalık ortaya çıkar. Hıltlardan birinin diğerinden fazla olması ise insanların mizacını belirler. Buna göre her insanda 4 mizaç vardır. Demevi yani sıcakkanlı, sempatik, sevdavi yani melankolik, karamsar, safravi yani öfkeli, tez canlı, balgami yani sakin veya tembel. İşte Hekimbaşı Hayatizade Mustafa Feyzi, Sevda-i Merakiye hastalığının sevda diye de adlandırılan kara safra hıltından kaynaklandığını kaydediyor. Bu hastalık sevdavi illet olarak da adlandırılıyor. Karın bölgesindeki merak isimli bir zardan dolayı hastalığa meraki sıfatı verilmiş. Yani bizim kullandığımız anlamda meraklı olmakla ilgisi yok. Buradaki merak kelimesi tıbbi bir terim. Osmanlı dönemi tıp alimi ve hekimbaşı Hayatizade Mustafa Feyzi Yahudi asıllıymış. İslamiyet'i kabul etmeden önceki ismi Moshe ben Rafael Abravanel imiş. Makalede onun hakkında şu bilgiler veriliyor. Silahtar Fındıklı Mehmet Ağa, onun babası Hayati'den ve diğer Yahudi hekimlerinden tıp eğitimi gördüğünü, öteki hekimler gibi şifahanede yetişip medreselerde ilim tahsil etmediğini, ancak bilgisiyle bütün hekimlerden üstün olduğunu, bu özelliğinden dolayı 4. Mehmed'in saltanatının ilk yıllarında Turhan Valide Sultan'ın dikkatini çekerek onun vasıtasıyla İslamiyet'i kabul ettiğini ve az zamanda Etibba-i Hassa arasına girdiğini belirtir. Bir müddet Süleymaniye Tıp Medresesi'nde müderrislikte bulunan Hayatizade, Hekimbaşı Salih bin Nasrullah bin Sellum'un vefatı üzerine 1669'da hekimbaşı olur ve kendisine ayrıca Kudüs-i Şerif Kadılığı payesi verilir. Hekimbaşılıktaki üstün başarısından dolayı Bukrat-ı Zaman, Cali-i Nus-ı Devran, Hükema-i Eflatun-ı Sani unvanlarıyla anılan Hayatizade birçok hekim yetiştirmiştir. Sevda-i Merakiye Risalesi'nde illeti merakiye ile sevda-i merakiye arasındaki farklar şöyle anlatılıyor. İç uzuvların sindirim görevini gereği gibi yapamamaları çeşitli hastalıkların meydana gelmesine sebep olur. Hazımda kusur ve kuvveti dafiya yani dışarı atma kuvvetinde zaaf olursa tabiat yani bünye fazlalıkları çıkarıp atamaz. Böyle olunca çeşitli hastalıklar meydana gelir ki bunlardan ikisi illeti merakiye ve sevdai merakiyedir. Bu ikisi ayrı birer hastalıktır. Farkları şudur. Sevdai merakiyede hıltların yanması illeti merakiyedeki yanmadan ziyade olur. İlleti merakiyede hastanın aklına sakatlık, karışıklık gelmez. Ama sevdai merakiyeye tutulanların aklına sakatlık, karışıklık gelir. Zaman zaman korku ve hezeyan dahi olur. Sevda-i merakiye, ruh ve beden arasındaki ilişkinin etkili olduğu bir hastalıktır. İlginç değil mi? Sindirim sistemindeki bozuklukların psikolojik hastalıklara sebep olduğunu anlatıyor. Risale'nin 4. bölümünde bu hastalığın ortaya çıkış sebepleri daha ayrıntılı olarak şöyle sıralanıyor. Hazmı güç gıdaları yemek, sıkıntılı mekanlarda oturmak, hareketsizlik, sürekli okuyup yazmakla meşgul olmak ve vücuttan atılması gereken hıltların atılamaması. Hıltları az önce saymıştık. Kan, balgam, sarı safra ve kara safra. 5. bölümde Sevda-i Merakiye'nin belirtileri de şöyle sayılıyor. Hezeyan etmek, korkulmayacak şeylerden korkmak, kısa süre zarfında gam, keder, ferahlık, sevinç gibi değişken ruh halleri içinde olmak, yemeklerden sonra hazımsızlık çekmek, çok tükürmek, karın bölgesinde hararet hissi, bazı hastalarda mide ağrısı, bazen de hem mide hem de sırt ağrısı, hastanın bozuk hıltları istivra etmesi, mide gerilmesi, şişkinlik ve mide girişinde şiddetli ağrı, hastanın konuşma güçlüğü çekmesi veya konuşmada pelteklik, yürek bayılması, daralma, hafakan, nefes almada güçlük, başta şiddetli ağrı, kollarda güçsüzlük, uyuşukluk, karıncalanma hissi, hastanın düşmekten korkup sakinleşecek bir yer araması, heyecan. Makalede anlatıldığına göre Hayatizade Mustafa Feyzi, Risalesinin 6. bölümünde tedavi için tavsiye edilen gıdaları, 7. bölümünde ise çeşitli macunlar ve ilaçları ayrıntılı olarak sıralıyor. Bahsetmişken onları da özetleyiversene canım dediğinizi duyar gibiyim ama o kısımlar Risale'den aynen aktarılmış. Bugün kullandığımız Türkçe'ye kıyasla ağır bir Osmanlıca metin, günümüz Türkçesine çevrilmesi gerekiyor. Zaten programımız da bir sağlık ya da tıp programı değil. Elbette merak edenler Risale'yi ya da bu makaleyi bulup okuyabilirler. Bu Risale'nin bize ilginç gelen tarafı şu oldu. 1. Yahudi bir hekimin Müslüman olduktan sonra Osmanlı'da hekim başılığa kadar yükselmiş ve kendisine itibarlı bir takım unvanlar verilmiş olması. 2. Osmanlı döneminde psikolojik bir hastalığın sebepleri, teşhis ve tedavisi hakkında ayrıntılı bir risale, kitapçık hazırlanmış olması. 3. Sindirim sistemi rahatsızlıklarının psikolojik hastalıklara bile sebep olabileceğine dair dikkat çeken bilgiler veriyor olması. Sizce de ilginç değil mi?
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Deryada sonsuzluğu fikretmeye ne zahmet. Al sana derya gibi sonsuz Karaca Ahmet. Göbeğinde yalancı şehrin sahici belde. Ona sor gidenlerden kalan şey neymiş elde. Mezar, mezar zıtların kenetlendiği nokta. Mezar, mezar varlığa yol veren geçit yokta. Onda sırların sırrı. Bulmak için kaybetmek, parmakların saydığı ne varsa hep tüketmek. Varmak o iklime ki uğramaz ihtiyarlık, ebedi gençliğin taht kurduğu yer mezarlık. Ebedi gençlik ölüm desem kimse inanmaz. Taş ihtiyarlar, servi çürür, ölüm yıpranmaz. Karaca Ahmet bana neler söylüyor neler, diyor ki, viran olmaz tek bucak viraneler. Zaman deli gömleği, onu yırtan da ölüm. Ölümde yekpare an, ne kesiklik ne bölüm. Hep olmadan hiç olmaz, hiçin ötesinde hep. Bu mu dersin taşlarda donmuş sükuta sebep? Kavuklu, başörtülü, fesli, baş açık taşlar, taşlara yaslanmış da küflü kemikten başlar, kum dolu gözleriyle süzüyor insanları, süzüyor sahi diye toprağa basanları. Onlar ki her nefeste habersiz öldüğünden, gülüp oynamaktalar gelir gibi düğünden. Onlar ki sıfırlarda rakamları bulmuşlar, fikirden kurtularak ölümden kurtulmuşlar. Söyle Karaca Ahmet, bu ne acıklı talih, taşlarına kapanmış ağlıyor koca tarih. Merhum Necip Fazıl Kısakürek, Karaca Ahmet isimli şiirinde ibret olarak temaşa ettiği bu tarihi mezarlığı ve onun zihninde, gönlünde uyandırdıklarını böyle dile getiriyor. Peki Karaca Ahmet neresidir? Ona adını veren Karaca Ahmet kimdir? Bu konuda da İslam Ansiklopedisi'ne müracaat edip Necdet İşli'nin verdiği bilgileri nakledeceğiz. İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Zeynep Kamil semtinde bulunan Karaca Ahmet Mezarlığı, şehrin en eski ve en büyük mezarlığıdır. Orhan Gazi tarafından 1352 yılında fethedilen Üsküdar'da Müslüman mezarlığı, 1. Murat devrinde oluşmaya başlamış, İstanbul'un fethinden sonra giderek genişlemiştir. Mezarlığa adı verilen Karaca Ahmet, Anadolu'nun İslamlaşmasında önemli katkıları olan Abdallah-ı Rum zümresinden menkıbevi bir şahsiyettir. Bu kimliğinden dolayı çeşitli yerlerde 7 ayrı türbesi bulunmaktadır. Üsküdar'da kabristan içindeki türbesi de bunlardan biridir. Evliya Çelebi'nin "Karaca Ahmet Sultan Tekkesi mezaristan içindedir" şeklindeki ifadesinden burasının o dönemde bir türbe tekke olduğu anlaşılmaktadır. Resmi olarak 1698 yılından itibaren Karaca Ahmet Sultan Mezarlığı olarak adlandırılan mezarlığın bir diğer adı da Üsküdar Mekabir-i Müslimin'dir. Karaca Ahmet Mezarlığı günümüzde yaklaşık 750 bin metrekarelik bir araziyi kaplamaktadır. Güneyinde İbrahim Ağa Çayırı'nın devamında Karaca Ahmet Mezarlığı'ndan ayrı kabul edilen Ayrılık Çeşmesi Mezarlığı yer almaktadır. Karaca Ahmet Mezarlığı eskiden Ayrılık Çeşmesi'nden sonra Acıbadem Caddesi'ni aşarak yamaçtan aşağıya Söğütlü Çeşme'ye inmekte, buradan itibaren mezarlığa Mahmut Baba Mezarlığı adı verilmekteydi. Bu mezarlığın karşısında Söğütlü Çeşme tren istasyonu önünde bir bölüm daha vardı. Burada dereyi aşan taş köprüden sonra mezarlık Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun arkasında devam ederdi. Karaca Ahmet'in son ucu şimdi Ankara yolu sapağı başındaki Kalyonlar Baş Halifesi ve ailesinin sofasıyla az ilerideki Kızıl Toprak Camisi yakınındaki hazireydi. Menzilhaneden başlayarak Karaca Ahmet Türbesi'nin önünden geçen ve mezarlığı kat edip Ayrılık Çeşmesi'ne ulaşan güzergah, Menzilhaneden başlayarak Karaca Ahmet Türbesi'nin önünden geçen ve mezarlığı kat edip Ayrılık Çeşmesi'ne ulaşan güzergah, Surre Alayı'nın düzenlendiği ve ordunun sefere çıktığı yoldur. Bu yol iki yanında yer alan ve her biri bir mimari şaheseri olan aile sofaları ve devlet adamlarının mezarlarıyla Karaca Ahmet Mezarlığı'nın bel kemiğini oluşturur. Yol üzerinde mezarlar arasında sırasıyla Hoca Saadettin Efendi, Karaca Ahmet, Arapzade Mollacık, Miskinler ve Hacı Hüseyin Paşa Sebilleri bulunmaktadır. Mezarlık, etkileyici görünümü ve mimari ihtişamıyla yüzyıllar boyunca yabancı seyyahları büyülemiş, bazı seyyahlar hatıralarında bu mezarlıktan söz etmişlerdir. Mezarlığa ait en eski fotoğraflar 1852-1854 yıllarında Ernest de Charanza tarafından çekilmiş, onu Abdullah biraderler, Belgren ve Fotosabah takip etmiştir. Bazı yabancı seyyahlar hatıratlarında mezarlıktan bahsetmişler, bazı yabancı ressamlar da resimlerini çizmişlerdir. Mezarlık hakkında pek çok araştırma yapılmış, ünlü kişilerin mezarları ve kitabeleri tespit edilmiştir. Bu arada ne yazık ki bazı nahoş hadiseler de olmuştur. Resmi ve ilmi kodeksler bulunmaması sebebiyle mezarlığın bazı adaları belediye hizmetleri kapsamına alınarak istimlak edilmiş, eski mezar taşları yok edilerek tamamen yeni bir kabristan haline getirilmiştir. İstanbul Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nce verilen ada numaralarıyla tapu idaresinin verdiği kadastro ada numaralarının farklı olmasından doğan aykırılık, Karacaahmet'e ait bir bölümün mezarlık dışı sayılmasıyla sonuçlanmıştır. Mezarlığın çok önemli bir bölümü olan Seyidahmet Deresi ve buradaki İranlılar Tekkesi de son yıllarda Karacaahmet'in bütünlüğünden çıkarılmış, dere yatağı tahrip edilmiş ve yaklaşık 35 bin metrekarelik bir alan nakliyat şirketlerinin ambarı haline getirilmiştir. İçinde birçok kuş türünün yaşayıp yuvalandığı Karacaahmet Mezarlığı, başta serve olmak üzere çınar, defne, çitlembik gibi ağaçları ve çeşitli bitkileriyle bir orman görünümündedir. Mezarlığın içinde ve çevresinde 6 tekke ve namazgah, 3 cami, 7 çeşme, 2 mektep, 1 hastahane ve 1 kireçhane yapılmış, ayrıca su ihtiyacını karşılamak üzere irili ufaklı çeşitli kuyular açılmıştır. Yeniçerilerin Hacı Bektaş Ocağı ile ilişkileri mezarlığa Karacaahmet adının verilmesinin sebebini açıklamayı kolaylaştırmaktadır. Bu ocağa mensup Yeniçeriler Karacaahmet'e bölük bölük, cemaat cemaat, onların arasında yetişen çorbacı, vezir, reisül küttab gibi şahıslar makamlarına göre düzenli olarak gömülmüştür. Bu durum aynı zamanda hayattaki hiyerarşinin kabristanda da devam ettirilmiş olduğunu göstermektedir. Çoğu yerde bir vezir veya Şeyhülislam aile efradıyla yahut devrinin mülki amirleriyle yan yana gömülmüş, bu yerler giderek mezarlıkta özel bölümler oluşturmuştur. Özel adlarla anılan bu bölümler şunlardır. 1. Çiçekçi. Çiçekçi camisinin karşısındaki bölüm adını camiden ve buraya gömülmüş olan çiçekçilerden alır. Sofular ve havuz kapısı diye iki kısma ayrılır. 2. Duvar dibi. Dört yol ağzında su terazisinin bulunduğu geniş sahadır. Hanya Fatihi Gazi Yusuf Paşa'nın kabri buradadır. 3. Harmanlık. Nuh Kuyusu Caddesi'nin aşağısındaki Karacaahmet Mezarlık Memurluğu'nun alt ve yan tarafıdır. Tabanı yassı ve divitçiler bölümleri vardır. 4. Hattatlar. Reisül Hattati'nin Şeyh Hamdullah Efendi'nin gömülü olduğu bölgedir. 5. Hünkar İmamı Mevkii. Karacaahmet'in Ayrılık Çeşmesi Mezarlığı ile birleşen en güney kısmıdır. 6. İnadiye. Bandırmalızade Tekkesi'nin önünden itibaren Tunus Bağı'na ve Karacaahmet Türbesi'ne doğru giden bölgedir. Selim Dede ve Boynuk Ahmet Ağa bölümleri vardır. 7. Kaygısız İbrahim Baba. Tıbbiye Caddesi ile Saraçlar Çeşmesi Caddesi arasındaki adanın üst kısmıdır. Kaygısız İbrahim Baba ve müritleri burada gömülüdür. Namık Paşa aile sofası da burada yol kenarındadır. 8. Kuyubaşı. 9. Miskinler. Adını burada kurulmuş cüzzamhaneden alır. Saraçlar Çeşmesi Caddesi üzerindeki Balım Ağa Çeşmesi'nin civarıdır. Sık Serviler ve Emir Kasım adlı iki bölümü vardır. 10. Saraçlar Çeşmesi. İbrahim Ağa Camisi ile Ayrılık Çeşmesi arasındaki kısım olup tamamen istimlake uğramış, yol kenarında sadece Sadrazam Halil Hamid Paşa aile sofası kısmı kalmıştır. Burası da üzeri toprakla örtülmek suretiyle yok edilmek üzeredir. Bu bölümün İbrahim Ağa, Ayrılık Çeşmesi, Paris Mahallesi kısımları yok edilmiştir. 11. Seyidahmet Deresi. Dere Vadisi'nde bir mesire yeri olan bu bölüm yok edilmiştir. Halen İranlılar Tekkesi ve özel mezarlığı mevcuttur. Mezarlığın güneydoğu ucudur. Bu kısım Ayasofyalılar, Taşköprü, Yağlıkçılar, Ethem Paşa bölümleriyle meşhurdur. 12. Şehitlik. İçteki orta kısımdır. 13. Yüksek Kaldırım. İnadiye'nin doğu kısmındaki sahadır. 14. Tunus Bağı. Mezarlığın en meşhur kısmı olup sağlı sollu eski kabirlerle doludur. Sofular, Kara Ağaçlar, Abbas Mehmet Paşa bölümleri vardır. Karacaahmet'te 16. yüzyıldan kalma mezar taşı hemen hemen yok gibidir. Yer yer 1698 sonrasına ait mezar taşları görülebilmektedir. Mevcut en eski mezar taşı Şeyh Hamdullah Efendi'ye ait olup 1520 tarihlidir. Taşların çoğunluğu 19. yüzyıla aittir. Karacaahmet'te taş kapaklarla mezar odacığı veya tahta kapaklarla doğrudan toprağa gömme tarzında iki tür defin usulü uygulanmıştır. Eski definlerin çoğunluğu taş kapaklı mezar odası tarzındadır. Mezarlık ve mezar taşlarının inşa ve imarı ehli hiref taşçıları ve hattatlarınca icra edilmiş, kabirlerin korunmasına özen gösterilmiştir. Günümüzde Karacaahmet'te defne açık bölgelerde hızlı bir mezar taşı katliamı söz konusudur. Defne kapatılmış bölgeler ise iklimin ve zamanın tahribine terk edilmiştir.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Şehir ve insan.
Programımızın sonunda küçük şehir bölümümüz yer alıyor. Bu bölümde Ahmet Taha Öztürk, 5 Kasım'da sahnelenecek olan Ömer Bin Hattab isimli tiyatro oyununun duyurusunu yapacak. Bakalım bize neler söyleyecek.
Tiyatro oyunu Ömer Bin Hattab 5 Kasım'da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde sahnelenecek. Müslüman olduğun ilk günü hatırladın, kalbe düşen ilk ateş. Hazreti Muhammed'i öldürmek için yola çıkmıştım, yolda bir adamla karşılaştım. Dedi ki, ey Ömer, Muhammed'i öldürmeye gidiyorsun ama önce kardeşine dersini versene. Kız kardeşimin evine gittim, okudukları ayet beni tir tir titretti. Diyordu ki, yerlerde ve göklerde ne varsa Allah'ı zikretmektedir. Ve Hazreti Muhammed'in yanına gittim, Müslüman oldum. Hazreti Muhammed'in vefatından sonraki 4 halifeden ikincisi olan ve İslam dünyasında Ömer bin Hattab ismiyle de bilinen Hazreti Ömer, öne çıkan kişilik özellikleri ve devlet yönetimindeki uygulamalarıyla tarihi süreç içerisindeki olayların gelişimiyle birlikte izleyiciye sunuluyor. Yapımcılığını Kar Art Kültür Sanat Eğitim ve Turizm Yayıncılığı'nın üstlendiği iki perdelik Ömer Bin Hattab oyununu Fevzi Erden yönetti. Oyunun koreografisi Nigar Suetanova'ya ait. Dekor ve kostümleri Makbule Mercan tarafından tasarlanan oyun Kemal Edis'in ışık tasarımıyla sahnelenecek. Ömer Bin Hattab'ın savaş sahneleri için oyuncular Kubilay Han Uleyerim'den kılıç eğitimi aldılar. Oyunun sahne amiri Berna Güler, afiş tasarımı ise Misra Küçük Ali'ye ait. Yönetmen Fevzi Erden, Hazreti Ömer'in adaletine dair herkesçe bilinen kısa hikayelerden çok, onun devlet yönetimi konusunda aldığı kararları ve buradan hareketle onun kişilik özelliklerini öne çıkarmayı tercih ettiğini söylüyor. Erden, Hazreti Ömer'in halifelik dönemini anlatmak yerine, Hazreti Ebu Bekir'in döneminde anlatarak seyirciye iki farklı yönetim şeklini bir arada göstermeyi doğru buldum diyor. Oyun 5 Kasım 2015 Perşembe günü Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde saat 20.30'da seyirciyle buluşacak. Oyunun bilet fiyatı 30 TL olarak belirlendi.
Şehir ve insandan bu haftalık da bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek ümidiyle hoşça kalın.